ayrım 12. Sonra bağırışları duydu ve bir de büyük çatırtıları. Hiç durmayacakmış gibi sallanıyordu yer. Azgın bir deniz gibi bir kabarıp bir iniyordu toprak. Herkese sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelen şiddetli sarsıntı biterken her şey yıkılmaya başladı. Evler, camiler, kiliseler, hastaneler ve hatta binlerce yıllık koca surlar gürültüyle birbiri ardına yerle bir oluyordu. Şehri büyük bir bulut gibi kaplayıvermişti yıkıntılar, dan yükselen tozlar. Sağ kalanlar kör olduklarını sandılar bir süre. Bu yoğun tozun içinde sonra alevler göründü dört bir yandan yükselen. İstanbul kısa bir zamanda büyük bir yangın yerine dönüşüverdi. İmdat çığlıkları ağlamalara karışıyordu. Canını kurtarabilenler kanlar içinde yıkık dökük sokaklara fırlamıştı. Kadınlar çocuklarına sarılmış yanıp yıkılmış evlerin karşısında avaz avaz haykırıyordu. Erkeklerden kurtulanlar bulabildikleri kovalarla alevlerle mücadeleye girişmişti. Enderun'un duvarları birdenbire ayrılmış, çatısı tamamen çökmüştü. Yıkıntıların arasından iniltiler yükseliyordu. Telaş ve korku içindeki hocalar çocukları kurtarma telaşındaydılar. Neredeyse tümü yerle bir olmuştu okul binalarının. Sadece altı parmaklı Burak'ın yatakhanesi ayakta kalabilmişti. O da diğerleriyle birlikte dışarı fırlamış, yalın ayak koşturuyordu ortalıkta. Daha büyük çocuklarla birlikte yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. Bir karış boyuyla. O gece İstanbul'da tam 1500 ev dümdüz oldu. En az 5000 kişi bir anda can vermişti. Eğri kapıdan yedi kuleye kadar olan 3 kat İstanbul surru yıkılmış, buradan deniz kenarındaki İshak Paşa semti kapısına kadar olan bölüm de harap olmuştu. Söylenenlere göre 109 mescit içindekilerle birlikte yerle birdi. Yalnız mescitler değil camiler de bu felaketten nasibini almıştı. Fatih Camisi'nin en büyük 4 sütununun başlıkları yıkılmış ve gubbenin bir tarafı olduğu gibi sola eğilmişti. Henüz birkaç yıllık 2. Beyazıt Camii sağlam görünse de arka bahçesindeki hastane, medrese, imaret yıkıntıya dönüşmüştü. Hadım Ali Paşa Camii'nin gubbesi kalmamıştı. At meydanındaki sütunlardan 6 tanesi gümbürtülerle devrilmişti. Vezirlerden eski berber Mustafa Paşa'nın konağında atlarıyla birlikte tam 300 süvarinin öldüğü dilden dile dolaşıyordu. Deprem zengin fakir ayırmıyordu, hatta sultan bile olsa fark etmiyordu. Yeni sarayın deniz tarafı da olduğu gibi yıkılmıştı. Korku içinde hemen bahçeye fırlayan sultan bir daha saraya girememişti. Depremden sonra 10 gün kadar alelacele kurulan çadır da kalmıştı. Çünkü yer sarsıntısının sonu gelmiyordu. Bir beşik gibi sallanıyordu İstanbul. Felaket bir türlü bitmiyordu. Depremin hemen arkasından bu kez deniz kudurmuştu. Köpüklü, azgın dalgalar İstanbul ve Galata surlarını aşıp Pera'nın sokaklarını bir tufana boğmuştu. Eski su bentlerinden geriye yalnız taş yığınları kalmıştı. Mahvolmuştu güzeller güzeli şehir. Yalnız İstanbul değildi felaketin kucağında sallanan. Rumeli ve Anadolu'daki pek çok eyaletin halkı da heyecan içindeydi. Çorum'da yer yarılmış bir yığın insan bu göçün içinde kaybolmuştu. Beyazıt'ın doğduğu Dimetoka beldesi bir toprak yığınına dönüşmüştü. Amasya, Tokat, Sivas da payını almıştı depremden. Her yerde kuyulardan, göllerden acayip balıklar fırlamıştı. Şeffaf kafalı, gözsüz balıklar ve bir de kıvrım kıvrım boğumlu, zehir yeşili böcekler, yılanlar. Osmanlı bu dehşet verici olaya Küçük Kıyamet adını verdi. Tam 45 gün sürdü Küçük Kıyamet Beyazıt 11. gün Edirne'ye doğru yola çıktı ama depremden kaçılamıyordu. Sultanın oraya gittiğinin ikinci haftasında Edirne'de şiddetle sallandı. 6 gün sonra da korkunç bir fırtına çıktı. Tunca Nehri taştı ve yatağından çıkıp depremden geriye kalan harabeleri sular altında bıraktı. Sultanın Edirne'nin ve öncelikle de İstanbul surlarının hemen tamir edilebilmesi için at divanını topladığında öfkesinden titreyerek vezirlerine "O kadar haksızlık, o kadar zulüm ettiniz ki mazlumların ahı göklere kadar çıkarak belde ve memlekete gazabı ilahiyi davet etti" diye bağırdığını söylüyordu oradan gelenler. Korku içindeki halk ayakta kalan cami, kilise ve havralara doluşarak dua ediyordu gece gündüz. Tek ibadet edilemeyen yer Ayasofya'ydı. Çünkü Osmanlı sultanlarının emriyle günahtır, İslam'a aykırıdır diye üzerleri sıvayla kapatılmış mozaikler depremden sonra pırıl pırıl gün gibi açığa çıkıvermişlerdi. Bir bir dökülmüştü onları saklayan koca tabakalar. Kimileri bunu kıyametin bir belirtisi saymıştı. Hristiyanlar arasında gizlice yayılan bir anlatıma göre ise bu baba, oğul ve kutsal ruhun Müslümanlara cevabıydı. 8 Kasım 1505 Balat. Felaketten sonra nasılsa ayakta kalabilmiş hayralardan biriydi. Hamam Salomon'unki yalnız dua etmekle uğraşmıyordu. Bir yığın zavallı yetime, hastaya, sakata, yaşlıya yardım edebilmek için çırpınıp duruyordu ihtiyar. Raşel de canla başla onunla birlikte çalışıyordu. Havranın bahçesine kurulmuş çadırlarda barınan bir yığın insan vardı. Onlara her gün kazanlarla yemek pişiriliyor, yatak hazırlanıyordu. Raşel neredeyse hiç uyumadan kendini hırpalayarak bu talihsizleri rahat ettirmeye, yaralarını sarmaya çabalıyordu. Yüzünde azizelerinkine benzeyen bir dinginlik, nurlu bir aydınlık belirmişti. Çocuklar, yaralılar, ihtiyarlar hep yanlarında onu istiyorlardı. Kucağında bir bebek, eteğine yapışmış bir küçük oğlan çocukla bir bakıyordunuz kuyudan su çekmeye çalışılıyor. Bir bakıyordunuz patates soyuluyor. Bir bakıyordunuz süt kaynatıyor. Hava giderek soğumaya başlamıştı. Özellikle de geceleri. Yaşlı Salomon gökyüzüne bakıp dua ediyordu. Pastırma yazının birkaç gün daha sürmesi için. Kış bastırınca durumları çok zorlaşacaktı. Gerçi Sultan Beyazıt'ın emriyle her yer onarılıp yeniden yapılmaya başlanmıştı ama yine de yapılacak iş öylesine çoktu ki kimse bunun çabucak biteceğine inanamıyordu. Bir de eve girince tekrar bir deprem olacağından korkanlar vardı. Bunlar elleri ayakları titreyerek hiçbir şey yapmadan dolaşıp duruyorlardı ortalıkta. Sürekli korkutucu şeyler anlatıyorlardı. Yeni deprem belirtilerinden söz ediyorlardı. Oysa ruhen ve bedenen çökmüş insanların böyle şom ağızlılara değil Raşel gibilerine gereksinimi vardı. Bir de yapı ustalarına. Anadolu'dan ve Rumeli'den 29 bin işçi getirilmişti İstanbul'a. Bunların başında 3 bin mimar vardı. Mimar Hayrettin ve Mimar Murat bunların en ünlüleriydi. Gece gündüz çalışıyordu işçiler de mimarlar da. Yahudi erkekleri de bu çalışmalara katılmıştı. Herkes kendi evini bir an önce onarmanın peşindeydi. Yıkık dökük, yanmış ve yağmalanmış evlerini yeniden yaşanılır hale getirmeye çalışıyorlardı. Evet, Yahudi evlerini vuran yalnız deprem olmamıştı. Felaketten hemen sonra buralara dalan Yeniçeriler tarafından yağmalanmışlardı da hatta iş bu kadarla kalmamış. Sağ kalanların ellerindeki avuçlarındakini de alabilmek için pek çok kişiyi öldürmüştü bu azgın askerler. Sultanın paşaları da bu rezaleti sert cezalarla kafa keserek sonlandırabilmişti ancak. Ama olan olmuştu bir kez. Balat ve diğer Yahudi mahallelerinin ahalisi Müslüman İstanbullulardan daha büyük bir kayıp ve acıya baş başa kalmışlardı küçük kıyametten sonra. Ve işte bu çaresizlerin sığındıkları yerlerden biri de Raşel'in şefkatli kollarıydı. O gün Salomon'un duaları kabul edilmiş gibiydi. Güneş ılık ılık ısıtıyordu ortalığı. Hiç rüzgar yoktu. Hamur açan kadınlar bir ağızdan şarkı bile söylüyorlardı. Yıkıntıların arasından kırmızı, sarı, pembe kasım patıları çıkmıştı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi diye düşündü Raşel. Hayat ne garipti. Yaşamak ne kadar çok, ne kadar şaşırtıcı sürprizlerle doluydu. O sırada Salomon onu yanına çağırdı. Kucağında küçük bir bebek vardı. Raşel elini tutup acılarını hafifletmeye çalıştığı yaşlı bir kadını bir başkasına teslim edip adamın yanına gitti. Bu yetimi al Raşel dedi haham. Garibanın anası kardeşleri enkaz altında kalıp ölmüş. Bir tek babası kalmış yaşayan. O da çalışıyor. Bir süre için buraya bıraktı bebeğini. Ona bir tek sen bakabilirsin. Gerektiği gibi. Akşamları vakit buldukça gelip götürecek kızını. Raşel, lüleli kızıl saçlı, kendisi gibi su yeşili gözleri olan küçüğü kucağına aldı ve yanağını okşadı. Parmak ucuyla bebek tatlı tatlı güldü. Ağzı aralanınca minicik pirince benzeyen iki dişi göründü. Haham bir başkasının derdine çare olmak için arkasını dönüp giderken Raşel seslendi. Adı neymiş bu bebeğin? Luna. Raşel bebeğe tekrar baktı. Pembe beyaz teni, alev gibi parlayan başı, kırmızı dudaklarıyla küçük aydan çok güneşe benziyordu. Ben ona Sol diyeceğim dedi. Solika. Haham iki elini yana açtı. Sen bilirsin der gibiydi. Raşel Solika'yı sırtına bağlayarak bütün gün çalıştı. İşler bitip herkes uyumaya çekilince bir duvara yaslanıp küçük kızı ayaklarına koydu ve sallamaya başladı. Bir süre sonra da bebek de uyumuştu. Salomon'la birlikte onlara doğru ilerleyen Moşe çok bitik ve yorgun görünüyordu. Sakalları uzamış, avurtları çökmüştü. Kızından başka kimsesi kalmamıştı artık. Annesini, babasını, kardeşlerini, karısını ve iki çocuğunu bir dakika içinde kaybetmişti. Kızını görüp yine işine dönecekti. Haham, Nahmiyas'a kızını gösterip parmağını ağzına götürdü. Gürültü yapmaması için. Neyse ki küçük Luna güvenli ellerdeydi. Moşe uzaktan ona baktı. Mışıl mışıl uyuyordu. Başı geniş bir atkıyla örtülü kadının bacaklarına koyduğu yastığın üzerinde. O sırada bir esinti kadının atkısını omuzuna düşürdü. Kızıl saçlarının çevrelediği duru beyaz yüzü ortaya çıktı Raşel'in. Tam Moşe arkasını dönüp gidecekti ki birden durdu. Bu o olabilir miydi? Tekrar baktı dikkatle. Aynı yüz, aynı saç, aynı eller. Gördüklerine inanamayarak Tanrım diye yüksek sesle bağırdığında haham şaşkın gözlerle baktı ona. Genç adam ellerine yapışmıştı. Tekrar tekrar aynı soruyu sorup duruyordu. Söyleyin, adı Raşel mi, Raşel mi? Salomon bir şey anlamadan başını salladı. Evet, Raşel dedi. Raşel de Toledo'dur adı. Moşe tekrar bağırdı. Ellerini göğe kaldırmıştı. Tanrım, buna inanamıyorum. Raşel bu bağırışla uyandı. Ne olduğunu anlamaya çalışan uykulu gözlerle etrafına baktı. Sonra Moşe'yi gördü. Onca yıl geçmiş olmasına rağmen hemen tanıdı. İlk aşkını. Bir an ne yapacağını bilemedi. Sonra Solika'yı çabucak yere bırakıp hızla içeri kaçtı. Ve onu kim çağırırsa çağırsın bir daha dışarı çıkmadı. Hatta haham Salomon'un onu ikna çabalarına bile karşılık vermedi. Yere kapaklanmış yıllarından sonra hüngür hüngür ağlıyordu. Raşel hıçkıra hıçkıra içi kopa kopa ağlıyordu. 21 Haziran 1510 İstanbul. Küçük kıyametin neredeyse yerle bir ettiği payitaht sultanın emriyle kısa zamanda eskisinden daha da güzel bir hale getirilmişti. Yalnız İstanbul ve Galata surları değil, Galata Kulesi, Galata Mahzenleri, Kız Kulesi, Yaldızlı Kapı'daki Deniz Feneri, Yeni Saray, Büyük ve Küçük Çekmece Köprüleri, Rumeli, Anadolu ve Silivri Hisarları da onarılmıştı. Bütün bunların bittiği haberini alan Beyazıt, 3 gün boyunca gümüş tabak ve sahanlarda yoksullara yemek dağıtırdı. Depremi, Yeniçeri yağmasını, onarım için toplanan yüklü vergileri halka unutturup biraz olsun morallerini düzeltmek istemişti. Doğrusu herkesin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. 3 gün boyunca bol bol yenildi içildi, her yerde şenlikler yapıldı. Meydanlara salıncaklar, çıngıraklar kuruldu, karagöz oynatıldı. Köçekler, ip cambazları, kasebazlar, ayıcılar, maymuncular, hokkabazlar binbir gösterileriyle herkesi büyüledi. Zükkâr nakkaşları bütün hünerlerini ortaya koyarak yaptıkları şeylerden heykelleri gezdirdiler. Yaptıkları şekerden heykelleri gezdirdiler. Sokaklarda sipahiler, okçular yarıştı at meydanında. Geceleri fener alayları düzenlendi. Su kenarlarında ateşbazlar havai fişekler attı. Küçük kıyamet unutulmaya çalışıldı. Bir daha yaşanmaması dilek ve dualarıyla ve hayat İstanbul'a her zamanki hızlı temposuyla geri geldi.